Ayrım 5.
Baş mabeyincisi de ona malumat diye ciddi ciddi bu dedikoduları anlatırdı. Bunları pek zevklenerek dinlediğine birkaç defa ben bizzat şahit olmuştum. Gerçi o zamanlar bütün paşalar da dedikoduya meraklıydı ya, biraz dedikodu öğrenmek için her biri kendi hafiye teşkilatına tonla altın öderdi. Bana sorarsan, bizim imparatorluk dedikoduyla idare edilirdi. Çok adamın hayatı da dedikodu yüzünden söndü gitti ya, o da ayrı mesele. Başından takkesini çıkararak devam etmişti. Ama her şeye rağmen gene de o zamanki yöneticiler arasında en zeki olanı padişahın kendisiydi. Biraz sarraf ruhu vardı onda. Çok iyi bir Yahudi banker olabilirdi mesela. Bayılırdı hisse senetleriyle oynamaya. Dedikoduyu sevdiği gibi severdi parayı. Memleketi de severdi doğrusunu istersen. Atalarından kendisine kalan bir çiftliği seven köy ağasının sevgisi gibiydi sevgisi ama belki de bu yüzden iktidarında toprak kaybetmedi. Çiftliğinin bir karışını bile kaybetmek istemezdi çünkü. Her ağa gibi de bütün yanaşmalardan şüphelenirdi. Ölümün geniş ve karanlık kanatları altında bütün ölüler gibi özgürce konuşan Reşit Paşa, ömrü hayatında bu özgürlüğü hiç bulamamış, hep düşüncelerini saklamış ve çok ketum davranmıştı. Bütün mevkiini, servetini, itibarını da bu ketumiyetine borçluydu zaten. Saraydan çıkar çıkmaz gittiği oğlunun köşkünde de padişahla yaptığı konuşmalardan hiç söz etmezdi. Köşkte bir telaş vardı. Mehpare Hanım, hizmetçilerin pencere kenarından çekilmesi için yalvarmalarına ve amelelerden duyduğu korku ve dehşetin her an biraz daha artmasına rağmen bütün çatışmayı bir an bile kaçırmadan kocaman açılmış gözleriyle sonuna kadar izlemekte direnmiş, ameleler dağıldıktan sonra da bir koltuğa yığılmıştı. Kayınpederi geldiğinde yeni yeni konuşmaya başlayan küçük kızı ve Fransız mürebbiye ile haremde oturuyordu. Mürebbiye genç kadının kollarını ve alnını soğuk suya batırılmış mendillerle ovuyor, Fransızca fısıltılarla yatıştırmaya çalışıyordu. Reşit Paşa, hamile gelininin bütün çatışmayı pencereden seyrettiğini öğrenince çok kızdı. ''Bunu nasıl yaparsınız kızım? Siz ki aklı başında bir kadınsınız. Hamile bir kadın bu heyecana dayanabilir mi? Ya Allah muhafaza heyecandan yavrunuzu düşürseydiniz ya da bir mermi size isabet etseydi. Ah yavrum, nasıl böyle davranabiliyorsunuz?'' Korkunçtular efendim, korkunçtular. Silahlarını çekip çekip ateş ettiler. Ya buraya da saldırsalardı, bizi koruyacak kimse de yoktu. Ya bize de hücum etselerdi, uşaklarımızı öldürüp öldürüp ırzımıza geçselerdi, o pis kokulu esvaplarıyla evimizde dolaşıp her yanı yağmalasalardı. Sakin olun yavrum, buraya niye saldırsınlar? Onlar Abdülrezzak Bey'le hesaplaştılar, burayla bir dertleri yoktu. Mehpare Hanım bir isteri krizinin eşiğinde ağlamaya başladı. Korkunç insanlardı efendim. Saçları sakallarına karışmış, pis, pejmürde, kirli insanlar. Padişahınıza söyleyin efendim. Hepsini attırsınlar. Bunlara bir ders vermek lazım efendim. Bu amele takımını ibret-i alem için Şişli meydanında asmak lazım. Yalvarırım padişaha söyleyin assınlar bu insanları, bu sefil yaratıkları. Ya bize hücum etselerdi? Ya şu bir günah sabiyi de öldürselerdi? Reşit Paşa bir yandan gelininin yatıştırmaya uğraşıyor, bir yandan da teskin edici bir şurup verip vermemeyi düşünüyordu. Telaşlanmayın çocuğum, hepsi geçti. Önemli bir mevzu değildi zaten. Başıbozuklar padişah efendimiz tarafından cezalandırılacak. Amele başı bu akşamdan tezi yok sürgüne gidiyor. Padişah efendimiz benim yanımda söyledi. Lütfen sakin olun, bakın yavrucağı da korkutuyorsunuz. Bunları söylerken annesinin yanında duran küçük Rukiye'nin de saçlarını okşuyordu. Ama küçük kızda öyle korkmuş bir hal yoktu. Parlak kağıtlı bir mecmuadan kesilip de yüzüne yapıştırılmış gibi duran, annesinin tıpatıp aynısı iri bal rengi gözleriyle kainatın bilinmezliklerinden kopup gelmiş bir yabancı yaratık gibi teker teker herkesin yüzüne dikkatle bakıyordu. Bakışlarında korku görünmüyordu. Tam aksine gözlerinde büyüdükçe daha da belirginleşecek olan ve yeryüzünden ziyade gökyüzünün derinliklerine ait ürkütücü bir boşluk vardı. Hüseyin Hikmet Bey, yıllar sonra üvey kızı için göz bebeklerinde yakıcı bir karanlık vardı diyecekti. Ama o sırada Reşit Paşa çocuğun bakışlarını fark edecek durumda değildi. Gelinini sakinleştirmeye çalışıyordu. Mehpare Hanım yavaş yavaş sakinleşmeye başlarken Erenköy'de bir işi olduğu için eve geç kalan Hüseyin Hikmet Bey gelmiş, kapıda hizmetçilerden olanları öğrenip telaş içinde odaya girmişti. Hemen karısının yanına gitti. ''Nasılsınız efendim? Şimdi öğrendim. Tüh, hay Allah, keşke evde olsaydım. Korkmadınız ya sultanım, size bir şey yapmadılar ya. Tam gelinini yatıştırdığı sırada oğlunun gelininden de daha telaşlı içeri girmesi bu sefer Reşit Paşa'yı gerçekten sinirlendirdi. Siz de bir tuhafsınız oğlum. Karınızı yatıştıracağınız yerde siz ondan fazla telaş ediyorsunuz. Kimseye bir şey olduğu yok. Olan olmuş, biten bitmiş zaten. Daha bunu uzatacak bir mana göremiyorum. Hikmet Bey babasının elini öptü. Kusura bakmayın baba, birden çok korktum. Hay Allah, aklım almıyor. Güpegündüz Şişli'nin göbeğinde çatışma olsun, yani dağ başı mı burası? Piştovu çeken birbirini vuruyor. Bugün Erenköy'de de söylediler, oraya çeteler inmiş. Yakında buralara da inerlerse hiç şaşmam. Asayiş diye bir şey kalmadı payitahtta. Reşit Paşa oğlunun ileri geri konuşmasından huzursuz oldu. Bu lafların bir kelimesi sarayda duyulsa ikisinin de hayatı bitebilirdi ve İstanbul'da bir köşkte söylenen bir sözün sarayda duyulması da çok uzun sürmezdi. Hikmet Bey, saçmalamayın Allah aşkına. Neler söylüyorsunuz? Heyecandan söylediğiniz sözü kulağınız duymuyor korkarım. Lütfen kendinize gelin oğlum. Siz evin erkeğisiniz. Sizin etrafı yatıştırmanız lazım. Böyle lüzumsuz konuşmaların, tuhaf lakırdıların ne yeri ne zamanı. Hikmet Bey karısının saçlarını okşadı. Geçti sultanım, her şey geçti. Siz iyi misiniz? Siz hiç merak etmeyin. Yarından tezi yok, eve muhafızlar tutacağım. İsterseniz hemen yalıya da taşınabiliriz. Mehpare Hanım kocasını görünce birden sakinleşmişti. Hiç lüzum yok efendim, ben iyiyim. Biraz heyecanlandım, bey babamı da üzdüm. Haber verelim de yemeği hazırlatsınlar. Siz de bizimle yersiniz değil mi efendim? Heyecanlı ve yorucu bir gün geçirmiş olan Reşit Paşa, soyunup dökünüp haremdeki cariyelerle biraz oynaşıp, biraz boğma rakı içerek bir gece keyfi yapma hayallerini saraydan çıktığından beri kuruyordu. Fransız mürebbiyenin işveli gülücükleri bile geceyi oğlunun evinde geçirmeye ikna edemedi onu. Teşekkür ederim kızım ama ben gideyim. Hava kararmadan yola çıkayım. Siz de sakin olun. Ben yarın uğrayıp sizi gene bir yoklarım. Akşama da söylediğim gibi saraya davetliyiz. Padişah efendimiz hepimizi bekliyor. Kendi yazdıkları bir skeci oynatacaklar sarayda. Bakalım efendimiz bu sefer kimi iğneleyecekler oyunda. Allah vere de bizimle alakalı bir mevzu olmasa. Reşit Paşa oğlunun köşkünden çıktığında hava kararmaya başlamış, içi kuş tüyü yastıklarla döşenmiş, güçlü dört atın çektiği kupa arabasının iki yanındaki fenerleri arabacı yakmıştı. Yollar hemen hemen tümüyle boşalmıştı. Yüzyıllardan beri geceden korkan, gece yaşamayı beceremeyen, gece karanlığını ölümle, felaketle, dertle bir gören halk evlerine çekilmişti. Evlerin pancurları indirilmiş, her ev kendi içine kapanıp büzüşmüştü. Sokaklarda meyhanelerine, kerhanelerine, bitirimhanelerine gitmek için yollara çıkan, karanlıktan korkmayan, hatta karanlığı kendilerine yoldaş gören kabadayı takımından birkaç kişiyle ellerindeki sopaları kaldırımları vura vura dolaşan, gece boyunca kenti ürpertici tak tak sesiyle gezen gece bekçileri vardı. Camilerin civarında yatsıyı kılmaya gelmiş birkaç ihtiyara rastlanıyordu. Yaşlı müminleri günün son ibadetine bekleyen mabetlerde önlerinde yanan kandilleri, dokunulmaz minareleri, karanlıkta kabarmış haşmetli gölgeleriyle gecenin koynuna doğru çekiliyorlardı. Kayınpederi gittikten sonra küçük kızını mürebbiye ile yatmaya gönderen Mehpare Hanım, gün boyu olanlardan yorgun düştüğünü söyleyerek akşam yemeğini yatak odasında hazırlamalarını emretti. Uşaklar sofrayı yatak odasına hazırladılar. Evdeki hizmetkarların gavur icadı diye baktıkları masa yatak odasına taşınmamış, onun yerine Mehpare Hanım'ın isteğiyle yer sofrası kurulmuştu. Hikmet Bey'in Fransa'dan getirdiği şaraplar da açıldı. Küçük kızı uyutan Matmazel de yemeğe davet edildi. Matmazel Helen'in çarpıcı bir güzelliği yoktu. Koyu kestane rengi, iri dalgalı parlak saçları belki de çehresinin en dikkat çeken parçasıydı. Biraz kalınca uzun ve biçimli parmakları nedense insanda cinsel çağrışımlar yapan bir sihire sahipti. Onun dışında dikkati çeken bir yanı yoktu ama etinin sıcaklığının ilk bakışta hissedildiği dişi kadınlardandı. Vücudu bir su çiçeği gibi dalgalanıyor, dolgun hatlarından çağrıya benzer bir ısı yayılıyordu. Bir de Osmanlı kadınlarında görülmeyen bir gülümsemesi vardı ki galiba en heyecan verici yanı da birden dudaklarından kopup uçuveren bu çapkın tebessümüydü. Büyük konsolun üstünde duran burma burma altın işlemeli lacivert karpuz lambaların içinde yanan kandillerin yanı sıra masaya da üç mum konmuş, diğer lambalar asabı bozuk olan Mehpare Hanım'ın arzusuyla söndürülmüştü. perdeleri kapalı odada bulunan üç kişinin yüzüne, içine altın tozu serpiştirilmiş lacivert bir ışık vuruyor, en küçük bir kımıltıyla dalgalanan ışıkların aksiyle oynaşan lacivert gölgeler odayı köşkten, bahçeden, sokaktan, şehirden yavaşça uzaklaştırıp içinde nelerin olduğu asla bilinmeyen bir esrara doğru götürüyordu. Odanın loşluğuna uygun bir ses tonuyla adeta fısıldayarak konuşuyorlardı. Konuşmalar, Mehpare Hanım öyle istediği için Fransızca yapıldığından, aslında konuşanlar Hikmet Bey ile Matmazel Helen'di. Mehpare Hanım yalnızca dinliyor, gittikçe açılan bir iştahla yemek yiyor ve boşalan ağır gümüşten işlemeli şarap tasını uzatıp kocasının doldurmasını bekliyordu. Yer sofrasının çevresinde üçünün de dizleri birbirine değiyor, sofraya uzanan elleri birbirine dokunuyordu. Yere bağdaş kurarak oturtmaya bir türlü alışamayan ama bu oturuş biçiminden garip ve anlatılması zor bir cinsel haz alan Matmazel Helen'in uzun etekleri dizlerinin üstüne kadar sıyrılmıştı. Her hareketinde etekleri biraz daha yukarı tırmanıyor, lacivert oynak ışıkların içinde beyaz baldırları mum alevleriyle yaldızlanıyordu. Hikmet Bey'in gözleri bu yaldızlı beyazlığa, Mehpare Hanım'ın bal rengi gözleri de Hikmet Bey'in bakışlarına takılıyor, gölgeler ve fısıltılar bir girdap gibi üçünü birden içine çekiyor, hepsi de büyük bir memnuniyetle kendini bu girdaba teslim ediyordu. Silah sesleriyle başlayan bir günün akşamında, çok uzun zamandır sessizce ördükleri ve içinde ne olduğunu çok merak ettikleri karanlık bir kozanın içine doğru akıyorlardı. Gündüz vakti yaşanan çatışma sanki onlar için de bir işaret olmuş, silah sesleri kar yağınları gibi biriken istek ve merakı sarsıp kızgın bir çığ gibi bu odanın içine yuvarlanmıştı. Mehpare Hanım şimdi kocasının gözlerine değil ellerine bakıyordu. Hikmet Bey'in elini o yaldızlı beyazlığın üstüne koymasını istiyordu. Hikmet Bey ile Matmazel Helen de istiyordu bunu. Hepsi de bunun ortak bir istek olduğunu, bir suç işlemek için bir araya geldiklerini ve bu suçu muhakkak işleyeceklerini biliyorlardı. Ama bu gizli ortaklığa rağmen ilk hareketi yapmaya hiçbirinin cesareti yetmiyordu. Konuşmalar gittikçe azalmaya başlamıştı. Hareketler de kesik kesikti. Matmazel Helen ile Hikmet Bey çoktandır yemek yemekten vazgeçmişlerdi. Yalnızca Mehpare Hanım inanılmaz bir iştahla yemek yiyip kocasının eline bakıyordu. Baktığı el, yer sofrasının üstünde, Matmazel Helen'in beyaz baldırlarının bir karış ötesinde kımıltısız duruyordu. Matmazel Helen ile Hikmet Bey de gözlerini bu ele dikmişlerdi. Mumların ışığı elin üstündeki kumral tüyleri yumuşak bir kızıllıkla yalazlandırıyor, hafif aralık duran parmakların arasına kendi gölgeleri düşüyordu. El, ışıklar kıpırdadıkça bir bakır kızılına, bir lacivert yaldıza, bir altın tozuna batarak üç çarpıntılı, yüreği usul ve uykulu bir hayvan gibi kendi kıpırtısızlığıyla gitgide daha azgınlaşan hayallere ve heyecanlara sürüklüyordu. Hepsi de el kıpırdadığında hayatlarında yeni ve geri dönülmez bir bölümün başlayacağını biliyorlardı. Küçücük bir hareket, yılların içinde binbir zahmetle büyütülmüş hayatları birer büyük heykel gibi devirip, üç ayrı hayatı aynı anda aynı ateşin içinde eriterek birleştirecekti. Ama el kıpırdamıyor, Matmazel Helen'in bacağının biraz ötesinde hareketsiz duruyordu. Hikmet Bey'in her zaman söylediği gibi, ah o Fransızlar, kimsenin kıpırdamayacağını anlayınca meseleyi gene Matmazel Helen halletti. Masanın öbür ucuna uzanıp, oradan tuzluğu alıp kolunu geri çekerken, dirseğiyle Hikmet Bey'in elini o kadar ustalıkla itti ki, genç kadın yemeğine hiçbir şey olmamış gibi devam ederken, Hikmet Bey'in eli de artık onun bacağının üstünde duruyordu. Mehpare Hanım, mum ışıkları gözüme giriyor. Mumları söndürebilir misiniz lütfen Hikmet Bey deyince, kocası mumları üfleyip söndürdü. Yalnızca altın işlemeli lacivert lambaların koyu ışığı kaldı odanın içinde. Bir de karpuzların yuvarlak ağzından tavana yansıyan kaygan sarı haleler. Günah, kendi ışığını yaratmıştı odada. Ne karanlık, ne aydınlık, içinde her şeyin hem var hem yok olduğu, bütün sınırların eriyip birbirine karıştığı, her şeyin görüldüğü ama hiçbir şeyin açıkça fark edilmediği belirsiz, tarifsiz, cazibeli loşluk. Işıkların azalmasıyla birlikte odada kokular da garip bir şekilde çoğalıp yoğunlaşmıştı. Mehpare Hanım'ın teninin belli belirsiz baharatlı kokusu, Matmazel Helen'in haşhaş çiçeklerinden oluşan parfümünün kokusu, Hikmet Bey'in kıvırcık sakallarına sinen tütün kokusu, yatağın lavanta ve sevişme kokusu, kandillerin uçuk is kokusu, duvarların yorgun ahşap kokusu, halıların eskilik kokusu, sandıklardan sızan ipek kokusu, konsollardaki havluların sabun kokusu, kapalı pencerelerden içeri süzülen yağmur kokusu, bütün bu kokular birbirine karışıyor ve onların hepsinden günahın o karma karışık, tarif edilemez, gizemli ve çekici kokusu oluşuyordu. Mehpare Hanım odadaki kokuları sık nefeslerle içine çekerken zor duyulan bir sesle fısıldadı. "Biraz Fransızca konuşun lütfen Hikmet Bey, bir şiir okuyun isterseniz." Heyecanlanan Hikmet Bey'in aklına hemen bir şiir ya da söylenecek bir söz gelmedi. İlkokulun bahçesinde Fransız arkadaşlarıyla el ele tutuşup dönerek söyledikleri bir çocuk şarkısının sözlerini ağır ağır şiir okur gibi söylemeye başladı. Bir yandan da sımsıkı tuttuğu bacağı okşuyordu. Matmazel Helen, Hikmet Bey'in böyle bir yerde aniden neden bir çocuk şarkısını söylemeye koyulduğunu anlamadı. Ama bunun da Osmanlıların tuhaflıklarından biri olduğunu düşünerek yavaşça elini Hikmet Bey'in elinin üstüne koydu. Mehpare Hanım sırtını yatağa dayayıp gözlerini kısmıştı. O loşlukta gözleri kapalı gibi görünüyordu. Hikmet Bey'in Matmazel Helen'in eteklerini yukarı doğru sıyırarak bacaklarını okşamasını bir zaman seyretti. "Ben yoruldum. Biraz yatağa uzanacağım. Siz de yatağa gelin. Matmazel Helen de sizin yanınıza gelsin." Mehpare Hanım geniş yatağın bir kenarına uzandı. Onun yanına Hikmet Bey yattı. Matmazel Helen ise sırtını pirinç arkalığa dayayarak yatağa ilişir gibi oturdu. Hikmet Bey'in kolu Matmazel Helen'in kalçalarının arkasında kalmıştı. Genç adam kadını koluyla sarıp kendine doğru çekti, öbür eliyle de Mehpare Hanım'ın elini tutmuştu. İkisinin elleri de terlemişti. Birbirlerinin elindeki sıcağı ve nemi hissediyorlardı. Ter, onların bütün sevişmelerindeki en büyük suç ortaklığıydı. Hikmet Bey, Mehpare Hanım'ın elini dudaklarına götürüp avucundaki tere dilini değdirdi. Mehpare Hanım biraz da öfkeyle çekti elini. Kocasının kendisiyle değil Matmazel Helen'le ilgilenmesini istiyordu. Bütün sevişme tutkunları gibi o da hep denenmemişi, yeniyi arıyordu. Her bulduğu yenilikle bir zaman oyalanıyor, sonra gene yeni heyecanlar için yeni kapılar açmaya çalışıyordu. Bu yeni bir heyecan bulma isteği öyle yoğun ve esir ediciydi ki, bu isteğin önünde bütün duygular, düşünceler, alışkanlıklar, inançlar eriyip yok oluyordu. Ne kıskançlık, ne ahlak kuralları, ne dedikodu ihtimali, ne günah korkusu bu isteği gemleyemiyordu. Duyulan istek afyon tutkusu gibiydi. Bir kere bastırdı mı artık o isteğin tatmin edilmesinin dışında her şey önemsizdi. Bu isteğin önünde aşılamayacak hiçbir eşik, geçilmeyecek hiçbir engel yoktu. Şimdi de kocasının bir başka kadınla sevişmesini seyretmek, bunun kendi dimağında yaratacağı sarsıntıyı yaşamak istiyordu. Bu isteğin tehlikeli olduğunu, ertesi sabah pişmanlık, üzüntü hatta ciddi dertler getirebileceğini biliyordu. Ama bu tehlike o anda gerçek görünmüyordu. İsteğinden başka hiçbir şey gerçek değildi. Ertesi sabahı, ertesi sabah olduğunda düşünecekti. Gerçekliklerini kaybetmiş olan gerçekler ancak bu istek tatmin edildikten sonra yeniden gerçek bir hale geleceklerdi. Matmazel Helen'i kendi bedeninin bir parçası gibi görüyordu. Bu Fransız kadın hem bir başkasıydı hem de Mehpare Hanım'ın kendisiydi sanki ve kocasının o kadının bedenine değen elleri kendi bedenine değen ellerinden daha çok heyecan veriyordu. Bu heyecanı daha da çoğaltma isteği ise gitgide bir sabırsızlığa dönüşüyordu. Kocasına emir verir gibi sinirli bir sesle söylendi. "Eteklerini biraz daha yukarı doğru sıvayıp bacaklarını okşayın lütfen." Utangaçlık ve çekingenlik kalmamıştı artık. Hikmet Bey karısının emrine uyarak elini yukarı doğru kaydırdı. Karısının kendisine yatakta emir vermesinden ayrı bir haz duyuyor, bir kadın tarafından yönetilmekten garip bir zevk alıyordu. Hikmet Bey için Helen'in bacaklarını okşamaktan çok bir Fransız mürebbiyenin bacaklarını karısının emriyle okşuyor olmak daha da kışkırtıcıydı. Artık her davranışları ikili bir heyecan yaratıyordu. Hem yaptıklarından heyecanlanıyorlardı hem de onu yapıyor olmaktan. Yasak bölgeye girmenin her insanda uyandırdığı o ürpertici, korkuyla karışık heyecana bırakmışlardı kendilerini. Sanki o loşluğun içinde sınırları kaybolan bedenleri uzayıp incelerek birbirlerine ekleniyordu. Hikmet Bey'in elleri, Mehpare Hanım'ın elleri, Matmazel Helen'in bedeni, Mehpare Hanım'ın bedeni oluyordu. Matmazel Helen ise yabancı diyarlarda duyulan o engin özgürlüğün içine salıvermişti kendini. Onu Marsilya'dan bu masal şehrine getiren gemi, yol boyu bütün eski alışkanlıkları, adetleri, ürkeklikleri, Akdeniz'in dalgalarıyla birlikte geride bırakmış, ruhunda zaten var olan fettanlık alabildiğini ortaya çıkmıştı. O bir yabancıydı. Ne onu tanıyan bir yakını, ne onu ayıplayacak bir akrabası vardı. Mademoiselle Helen de yabancı olmanın bütün keyfini sonuna kadar çıkarmaya kararlıydı. Ayrıca bu keyif ona kırmızı atlas keselerde verilen altınların parıltısını da sağlıyordu. Aralarında en tutuk olanı gene de Hikmet Bey'di. Paris'teki rahatlığını ve pervasızlığını nedense bu şehirde bir türlü bulamıyordu. Ama bu odadaki günah kokusu ve günah ışığı, Mademoiselle Helen'in dolgun bacakları, Mehpare Hanım'ın aralanmış dudakları, onu da endişelerinden soyup etinin kayıtsız şartsız hakimiyetine teslim ediyordu. Elleri artık Mehpare Hanım'ın komutlarını beklemeden hareket etmeye, kendi yollarını eski alışkanlıklarıyla bulmaya başlamıştı. Pancurları sarsan rüzgarın uğultusu artmıştı. Tahtaların birbirine vuruşunu duyuyorlardı. İyice birbirlerine sokulmuşlardı. Hikmet Bey'in eli Helen'in kasıklarına ulaşmıştı. Dirseğinin üzerinde doğrulup onları seyreden Mehpare Hanım fısıldadı. Ne yaptığınızı anlatın. Hikmet Bey boğulmuş bir sesle yarı Türkçe yarı Fransızca anlatmaya koyuldu. Şimdi bacaklarını okşuyorum, elim yavaş yavaş yukarı çıkıyor, kasıklarına değiyorum. Treschoit, treschoit, sıcaklığı elimi yakıyor. Mademoiselle Helen küçük iniltiler çıkartarak hareketsiz yatıyordu. Karı kocanın ortak bir oyuncağı gibiydi. Kendisiyle oynanmasına bu oyundan gittikçe daha çok hoşlanarak izin veriyordu. Kendiliğinden hiçbir şey yapmıyor, yalnızca kendisinden isteneni yerine getiriyordu. O geceyi bu yeni oyunla geçirdiler. Bir süre kocasıyla genç kızı seyreden Mehpare Hanım sonunda onlara katıldı. Çıplak bir kadın etine eli ilk kez o gece değdi ve özellikle bir erkeğin yanında dokunulan kadın etinin değişik ve şaşırtıcı lezzetini, bir başka kadının elini tutarken bir erkeğe sarılmanın, bir erkek bedenini bir başka kadınla birlikte okşamanın, göğüslerine bir kadın dilinin dokunmasının beklenmedik etkisini o gece uğultulu lacivert bir gölgeliğin içinde öğrendi.